7. ayrım, sayfa 78. Tayfun, John Gordon Davis. McAdam ter içinde kalmıştı. Elindeki malasıyla doğruldu. Uzun, ciddi bir konferans verecekmişçesine champion'a ters ters baktı. Daha sonra kireçli alçıyı bir kenara yığmaya koyuldu. Evet, para kazanmanın başka yolları da var. Bu saçmalıklara kimin ihtiyacı var zaten? Senin. McAdam tuğlaları dikkatle yerleştirmeye başladı. Kafam yeterince karışık zaten champ. Champion onun çalışmasını seyrediyordu. Katın sana fazla bir şey getirmez. O da mı ipotekli, yoksa onlar mı demeliydim? Evet. Bu işleri bilirim. Katlarını satman kolay olmayacak. Hele o yıktığın duvarı yeniden örmezsen, iki katlı bir yeri asla satamazsın. Bu da sana çok pahalıya mal olur. İşlevini yerine getirmeyecek bir kayıkhane için katlarını çok ucuza satmak zorunda kalacaksın. O kadar ucuza ki burayı bile tamamlayamayacaksın. Evet dedi McAdam kireçli harcı yerleştirirken. Evet dedim. Champion onun çalışmasını izleyerek birkaç dakika düşündükten sonra konuşmasını sürdürdü. 1 milyon dolara, çeyrek milyon Amerikan doları yani. İyi iş çıkarmak için daha ucuza da mal edebilirim. Çatıyı tamamladığım zaman yelkenli imalatına başlayacağım. Amatör olduğum için aynı anda birkaç yelkenli birden yapamıyorum. Onun için de şimdilik şartlarım ekonomik değil. Champion McAdam'ın ekonomiden söz ettiğini duyunca gülümsedi. Neden borsada şansını denemiyorsun? Orada para kolay kazanılıyor. Ya kaybedersem? Champion kararını vermişti. Sana faizle para veririm. Ama yatırımı senin yerine benim yapmam koşuluyla. Sen de faizini ödersin. Teşekkürler Champ, ama sadece profesyonellerden borç alırım. Bankalar bu iş için kuruldu. Asla arkadaşlarımdan borç almam. Champion üsteledi. Sana birkaç yüz bin verebilirim. McAdam doğrularak ona baktı. Amerikan doları olarak. Ama sadece borsada yatırım yapman için. Bu kayıkhane için hiçbir şey vermem. Çünkü borsada fiyatlar düşse bile elinde hisse senetleri kalacak ve bunlar da bir süre sonra değer kazanacak. McAdam hayretle ona baktı. Neden 200 bin Amerikan doları kaybetmek istiyorsun Tanrı aşkına? Ne fark eder ki dedi Champion öfkeyle. İyi bir kazancım var ve bekarım. Biliyorsun hayatım boyunca borsada ve at yarışlarında kumar oynadım. Boğazımın dışında para harcayacak bir yer bulamıyorum. Nazik önerine çok teşekkür ederim ama neden bu parayı daha yararlı bir işe yatırmıyorsun? Champion boğuk bir sesle sana yatırıyorum dedi. Gerekirse kolaylıkla birkaç yüz bin dolar daha bulabilirim ve sen de faizini ödersin. İşte bu kadar basit. Katını satıp inzivaya çekilerek yaşamaktan çok daha kolay bir yol bu. McAdam hayır anlamında başını salladı. Borsada para yatırılacak, bir iki tatlı iş var dedi Champion. Yakında birkaç tane daha olacak. Şanslı adam bunlardan biri mi? Evet. McAdam tekrar başını salladı. Çok teşekkür ederim Champ ama hayır bunu yapamam. Ya kendi paramla ya da bankadan alacağım krediyle bir şeyler yapmalıyım. Yoksa hiçbir şekilde başkasının parasıyla yatırım yapamam. Champion yardım etmeye çalışan bir ifadeyle bir kez daha yalvardı. İyi düşün, kabul etmezsen karşılaşacağın zorlukları bir kez daha düşün. Denizden çıkıp tahta liman inşaatının üstüne oturmuş, ayakları suyun içinde biralarını içiyorlardı. McAdam şaşkına dönmüştü. Champion'ın söylediklerine inanmak oldukça güçtü. Champion utangaç bir ifadeyle denizi seyrediyordu. Buna benzer şeylerin olduğunu duymuştum dedi. Kendi çizdiği yolda ilerleyen 40 yaşına yaklaşmış bekar bir erkek asla evlenemeyeceğini düşünür. Ve bir gün bir kızla tanışır ve ona aşık olur. Evlenirler. Tutku demek istemiyorum. Sevgi, gerçek aşk. Ve adam bir daha asla geriye bakmaz. İşte müthiş bir başarıdır. McAdam Champion'ın profiline baktı. Champion utangaç utangaç gülümsedi. McAdam kollarını adamın boynuna dolamak için dayanılmaz bir istek duydu. Akıllıca bir şey söylemek üzereyken vazgeçti. Nasıl bir duygu bu? Oh harika dedi Champion kendinden geçerek. Mükemmel bir insan o. Çok güzel champ ama beni dinle. Sen beni dinle. Champion onu susturmak istercesine elini kaldırdı. Ta nerelerden geldim buraya aşık olduğumu söylemek için. Bunu bozmaya hakkın yok. Utandığını belli etmemek için sinirli sinirli gülmeye başladı. Pembe bulutlarda dolaşan bir adam ne kadar da aptal değil mi? Evet öyle. Champion eğilerek ayaklarına bakmaya başladı. Ne söyleyecektin az önce? McAdam hiçbir şey dedi. Söyle dedi boğuk bir sesle konuşmak istiyorum. McAdam derin soluk aldı. Şunu söyleyecektim. Belki bu sandığın kadar ender olan bir şey değil. Bazı insanlar o işi yapmayı diyecek yön vazgeçti. Evlenmeden önce aşk yapmayı doğru bulmayabilirler. Gerçek olmayan duygular içinde çırpınıp dururlar. Bu duyguların kimisi cinsel açlıktan kaynaklanır. Kimisi ise... Benim demek istediğim bu değil. Büsbütün tecrübesiz olmadığımı biliyorsun. Bağışla. Champion uzun bir süre gözlerini denizden ayırmadı. McAdam onun konuşmaya başlamasını bekleyerek birasını yudumladı. Champion düşünceli düşünceli birasına bakarak sadece vücudu değil dedi. Kişiliği son derece akıllı, hayat dolu ve büyüleyici ve de her şeye göğüs gerebilen biri ve ruhen soylu. McAdam'a bakıp sustum. McAdam bir şeyler söylemesi gerektiğini hissederek ve çetin ceviz dedi. Champion tokat yemiş gibi irkilerek ona dönüp hayır değil dedi öfkeyle. Jake o senin derdin. Sen kadınların yumuşak başlı olmasını istersin. Sana tapan gözlerle bakan bu kadınlardan aldığın güçle de dünyayı yönetmeyi düşlersin. Senin kadar akıllı bir kadınla karşılaştığında da erkeğin yaptıklarını yapabilecek güçte açık fikirli ve çağdaş onun çetin ceviz olduğunu söylersin. Özür dilerim, bunu söylememem gerekirdi. Bak, büyüleyici bir kadın o, harika bir insan. Ama Cem, acaba ne istediğini biliyor mu? Bunun ne zararı var ki? Hiçbir zararı yok ama bir gün düş kırıklığına uğrayacaksın. Seni sevecek ve bir süre sonra da terk edecek. Çünkü o bağlanmak istemeyen çağdaş kadınlardan biri. Sürekli bir ilişkiye girmek istemiyor. Özellikle Hong Kong'da. Geceleri geçen bir gemi gibi... Bilgi toplamak, eğlenmek ve özgürlük ülkesine geri dönmekten başka bir isteği yok. Champion hayretle ona bakıyordu. Ama bu değişebilir. Kadın haklarına bağlı, aşık olmuş tek kadın o değil ki. Peki diye düşünmek adam kendini konu dışında bırakmak için hayli uğraşmıştı. Champion'ın kendisinden onu bir daha görmemesini isteyeceğini sanmıştı. Champion boğazını temizleyerek beceriksizce konuşmasını sürdürdü. Onu tekrar görecek misin? Tamam diye düşündüm McAdam. Evet, cumartesi gecesi yemeğe çıkacağız dedi. Ardından da ekledi. Kafasını Herman Choi'ye taktı. Champion suya bakarak başını salladı. Derin bir soluk alıp onunla yattın mı diye sordu. Aman tanrım dedi McAdam Champion'a sert sert bakarak. Öyle bir şey söz konusu olsa bile bu seni kesinlikle ilgilendirmez. Izdırap dolu bakışlarını yere indirdi Champion. Çok utanmıştı. McAdam ona acıdı. Dinle Champ. Ona işinde yardım ediyorum sadece ve bunun için de hepimiz o partiye davet edilmiştik. Ama sen daha başka düşünüyorsan ben yokum. Yeterince işim var zaten uğraşamam. Aptal olma. McAdam bu kadar aksi konuştuğu için üzülmüştü. Elin arkadaşının omzuna koyarak onu sarstı. Haydi bu saçmalığa bir son ver artık. Sen Miguel biraları ve Fransız şarap sanayinin dışında hiçbir şeye aşık değilsin. Şaşkın bir ifadeyle gülümsedi Champion. Doğru, haklısın. Dördüncü kısım. Gaz lambası ışığında gece yarılarına dek tuğlaları yerleştiren Jake, kayıkhanede iki gün daha kaldı. Cuma akşamı da geç saatlere dek çalışarak Oriental Israelite dergisinin gelecek sayısı için yazısını hazırladı. Wacker Ball'un sivri dili denemelerine benzemeyen Kaybolan Vahşi Yaşam başlıklı yazısının 6. bölümüydü hazırladı. O sabah daha gün doğmadan parayı nereden bulacağını düşünerek can sıkıntısıyla uyandı birden. Tekrar tuğlaların yanına gidip çalışmaya koyuldu. Saat 11'den kovluğundaki güneş enerjisiyle ısınma birimlerine gidip hesabını bir kez daha gözden geçirmeyi tasarladı. Saat 12'de ise muhasebecisiyle buluşacak ve yarıma kadar her şeyi öğrenmiş olacaktı. Eğer borcunu zamanında ödeyemezse taşınmaz malları taahhüt altına girmiş ve kendisi yasal olarak iflas etmiş olacak, aleyhine dava açıldığında ise her şeyin sonu gelecek. Yemek zamanı bir süre botanik bahçelerinde dolaştıktan sonra saat 2'de arabasıyla eve döndü. 4 emlakçıya telefon edip evini satışa çıkardı. Daha sonra Hong Kong'u ve 9 ejderha dağlarını geçerek kayıkhanesine geri döndü. Giysilerini çıkarıp şortla çalışmaya koyuldu. 2 saat sonra yeniden giyinip Hong Kong'a dönerek Vanessa Storm Williams'la buluşması gerekiyordu. Keşke söz vermeseydim diye düşündü. Randevu saati geçmişti ama aldırmadı. Vanessa neşe içinde kapıyı açtı. Geciktiğim için özür dilerim. Genç kadın sırtını kapıya dayayarak, ''Çok yorgun görünüyorsun. İstersen sana gidip jambonlu yumurta yiyelim.'' dedi. ''Hayır. McAdam şimdi onunla yemeğe gitmeyi çok istiyordu. Yorgunluğu geçmişti artık.'' Deniz üstündeki lokantalardan çok genellikle yabancıların gitmek istedikleri Aberdeen yöresine götürmeye karar vermişti onu. Limanı geçmek için Valla Valla'ya bindiler. Dipnot Çinlilerin çektiği iki tekerlekli küçük araba. Batan güneşin altında Çin denizi dümdüz mavi bir cam gibiydi. Balıkçı tekneleri toplanmış, ağlar etrafa yayılmıştı. Sampan ve Valla Vallalar zigzaklar çizerek kalabalık Çin limanında insan taşıyıp duruyorlardı. Dipnot Sampan Çin nehirlerine özgü dibi düz kayık. Az ötede deniz üstündeki lokantalar müşteri bekliyordu. McAdam bir süre için kayıkhane ile ilgili tüm parasal sorunları kafasından atmıştı. Burayı çok severdi. Çin limanının gürültülü kalabalığı, çalışan makinelerin sesi, her tarafta görülen kereste yığınları, tahta, yağ ve ter kokusu, birbirlerinin içine girmiş kayıkları ve daracık sokaklarıyla bu yörede her an denize açılmaya hazır, cüretli tayfalarıyla dolu yelkenlerin arasında kendini ülkesinde hissederdi. Ve burada olduğu bu hayatı yaşadığı için de çok memnundu. Ellerinde bira şişeleriyle kayıkhanelerin içinden yürümeye devam ettiler. Vanessa kendine güvenen bu adamın neler hissettiğini çok iyi anlıyordu. McAdam 3 Çinli'nin uzun teak ağacının sert gövdesinde keskiyle çalışmalarını gösterdi. Geminin omurgası bu işte. Bu insanlar herhangi bir plan yapmadan, hatta geminin şemasını bile çizmeden açık denizlere çıkabilecek tekneyi imal ediyorlar. Vanessa başını sallayarak ağacın gövdesine baktı. Hiç plan yapmadan mı? Göz kararıyla. Hatta en önemli bölümleri bile göz kararıyla yapıp yerine yerleştiriyorlar. Sonuç olağanüstü. Yapımcı bile işe başlarken teknenin tam ölçüsünü bilmez. Vanessa'nın koluna girerek yandaki kayıkhaneyi gösterdi. Kereste yığını bu iki yeri birbirinden ayırıyordu. 25 metre uzunluğundaki yelkenlinin iskeleti kararmakta olan gökyüzünün altında görkemli bir şekilde duruyordu. Bir ucunda büyük ağırlık olan bir kalas ateşe tutularak bükülmüştü. Bunu omurga için mi büküyorlar? Evet, bunun dışında 2000 yıl içinde başka hiçbir değişiklik olmadı. McAdam kerestelerin üzerinden yürüyerek bir çivi aldı. Eski yelkenlerde tahta çiviler kullanılırdı. Şimdi ise çürüyen demir çiviler kullanılıyor. Çiviyi fırlatıp attı. 15 yılda keresteler çürümeye başlayacak ve yenilenmesi gerekecek. Kepazelik. Oysa betonda böyle bir sorun yok. Çayhanedeki tahta masalardan birine oturup soğuk bir bira daha içtiler. ''Eğer resim yapabilseydim burasını yapardım ama senin beton yelkenlerin tüm duygusallığı yok ederdi Jacob.'' ''Haklı olabilirsin ama şu kereste yığınına baksana. Bugünlerde bunun ne kadar pahalı olduğunu düşün. Bir takım önlemler alınmalı.''
''Neden artık resim yapmıyorsun Jacob?''
Çok şaşırmıştı. McAdam resim yaptığını onun bildiğini bilmiyordu. ''Tükendim.'' dedi. Vanessa bir süre sigarasına baktı. Bir şey söylemek üzereyken McAdam iskemlesine yaslanarak ''Bernard Champion'la gerçekten kötü oynadın.'' dedi. Konunun değişmesine şaşmıştı. ''Ne demek istiyorsun?'' diye sormasına karşın genç adamın neyi kastettiğini çok iyi anlamıştı. ''Sana aşık, onu incitmemeye çalış.''
böyle olsun istemezdim. Çok iyi bir insan o. Aklı başında ve kendine güveni olan bir erkekti onu ilk tanıdığımda.
Hantal ve alaycı görünüşünün altında son derece ciddi bir adam yatar ve de koyu katoliktir.
Evet, bunu anlamıştım ama hayatına başka kadınlar da girmiş olmalı.
Çok az. MacAdam masaya doğru uzanarak bardağını alıp birasından büyükçe bir yudum içti. Senin anlayacağın tescilli bekar olduğunu savunmasına karşın Bernie tam evlenilecek tipte bir adam. Sadece kadınlarla beraber olduğu zaman biraz utangaç. Yaklaşma yöntemlerini bilmediğinden biraz güçlük çekiyor. Ama mükemmel bir eş olabilir fakat asla rekabet etmez. Aynı kıza bir başkası ilgi gösterirse hemen geri çekilir.
Evet, çok tatlı bir insan. Eline bir yığın fırsat geçmiş olmalı.
Birkaç tane kız arkadaşı oldu. Her seferinde evlenip çoluk çocuğa karışmayı tasarladı. Ve sonuçta da hep düş kırıklığına uğradı. Bu kızların hepsi de etrafımızdaki en güzel ve çekici kızlardı. Champ hep en güzeli seçer.
Kız arkadaşlarıyla arasında bir şey olmadı mı?
Cinsel ilişki sadece evlilikte olmalıdır diye düşündüğünden bu konuyu açmadı bile.
Vanessa, bana ne söylemeye çalışıyorsun Jacob diye sordu.
Bu beni ilgilendirmez ama onu sık görecek misin?
Genç kadın öfkeye bak. Evet, o benim bilgi kaynağım. Onunla Macao'ya boğa güreşlerine gideceğim.
Adamın kalbini kırmamaya çalış. Demek istediğim bu.
Hiç kimsenin kalbini kırmak istemem. Yaşa ve yaşat. Buraya daha yeni geldim.
Doğru. İşini bitirince de döneceksin.
Deniz üstündeki lokantalardan birine gitmek istemedi Vanessa. MacAdam'ın kayıkhanesine gitmeyi önerdi.
Çok güzel bir geceydi. Ayın ışıkları denizin üstüne yansıyordu. Dağlar mehtapta gümüşümsü bir renge bürünmüşlerdi. Şatim ve Taipo kasabalarının ışıkları uzaktan göz kırpar gibi yanıp sönüyordu. Kayıkhaneye giden düzgün bir yol yoktu. MacAdam'ın eski arabası sarsıla sarsıla bozuk yolda ilerliyordu. Ay ışığında atnalı biçimindeki körfez şimdi çok daha güzel görünüyordu. MacAdam kumsalın kenarına yarım daire şeklinde hurma ve muz ağaçları ekmişti. Kayıkhanenin öbür yanında Çin kulübesi vardı. Vanessa kulübeye bakarak çok güzel dedi. Taştan yapılmış olan kulübenin çatısı eski Çin kiremitleriyle döşenmişti. İki odası vardı. Kapının girişinde denizler tanrıçası Tin Han'ın yırtık eski simgesel bir resmi asılıydı. Bir zamanlar çatıda büyük bir delik açılmıştı ama MacAdam deliği plastik torbalarla kapamıştı. Kapıyı açıp içeri girince MacAdam mumu yaktı. Odada tahta bir yatak masa ve iki iskemle vardı. Bir köşeye tutturulmuş bambu kamışına giysiler asılmıştı. Diğer köşede ise bir soba ve küçük gazlı buzdolabı duruyordu. Kitaplar ve kağıtlar her tarafa yayılmıştı.
Vanessa etrafına bakınarak öteki odada ne var diye sordu.
Çalışma odam. Odanın ortasındaki masa planlar, kağıtlar ve aletlerle doluydu. Duvarlara da el aletleri asılmıştı. Sağlam marangoz tezgahı duvara dayalıydı. Bu oda ötekine oranla daha derli topluydu.
Çok hoş Jacob. Elektriği yok tabii, değil mi?
Rüzgar fırıldaklarından birini tepenin en yüksek noktasına kuracağım. İş ilerleyince elektrik şirketinden fırıldağa bir akım hattı çekmelerini isteyeceğim. Böylece birkaç mil ötedeki köy de bundan yararlanabilecek. Zavallıların buzdolapları bile yok, yani elektrikleri olacak.
Barış gönüllüsü değil, iş adamısın, unutma.
Bira?
Hiç sormayacağını sanmıştım. Haydi biraları alıp çevreyi dolaşalım.
MacAdam sevinçle buzdolabını açtı. El fenerini alıp dışarıya çıktılar. Ağaçlar arasından körfezin uzak kıyısına doğru yürüdüler. Alçak bir duvarın önünde durdular ve MacAdam feneri oraya doğru uzattı. Duvarın üstünde kulaklarını havaya dikmiş, büzülmüş bir domuz vardı. Ayrıca birbirlerinin içine girmiş bir düzine pembe domuz yavrularını da gördüler.
Ah, bana neden domuz yavruların olduğundan söz etmedin? Çünkü beni ben olduğum için sevmeni istedim.
Biraz daha ilerlediler. Bu kez de samanların arasından fenere güzel, yuvarlak ve şaşkın gözlerle bakan iki ördekle karşılaştılar. MacAdam feneri etrafta dolaştırmaya devam etti. Birkaç tane ördek daha gördüler. Ördeklerden biri yumurtasının üzerinde oturuyor, diğeri ise tüylerinin arasındaki yavrusunu iyice saklamaya çalışıyordu. Ne kadar güzeller değil mi? MacAdam domuz ağılının kapısını açtı, içeri girdiler. Ürken ana ördeğe MacAdam ıslık çalmaya başladı. Onu biraz yukarı kaldırınca bir sürü ördek yavrusuyla karşılaştılar. Yavaşça ördeklerden bir tanesini avuçlarının içine alıp Vanessa'ya gösterdi. Küçük sarı ördek yavrusu gözlerini iri iri açmış onlara bakıyordu. Vanessa yavruyu avuçlarının içine aldı, yanağına dayadı, bir süre öyle tuttu. Sonra yavruyu annesine götürürken bir iki tatlı söz mırıldandı ve MacAdam'ı izleyerek yandaki kümese gitti. Burada yarım düzine tavuk vardı. Fener köşeyi aydınlatınca tüylerini öfkeyle silken bir tavuk gördüler. Tüylerinin altında gözüküp hemen kaybolan küçük sarı kafalar vardı. Ördek yavruları. Onu bir süre ördek yumurtasının üstüne oturttum. Oh, harika bir şey bu. Sudan çıkan bir ördek gibi yumurtaları iki günde bir ıslatmam gerekti. Ama bunu pek kandıramadım galiba. Yumurtadan çıkanları görünce çok şaşırdı. Onları ne yapacağını kestiremedi. Yavrular yürümeye başlayınca doğruca diğer ördekler gibi havuza gittiklerinde bu zavallıcık az daha kalp krizi geçirecekti. Havuz nerede? Evin arkasından akan küçük bir şelale var. Oraya birkaç set çekerek küçük havuzcuklar yaptım. Diğer yerlere de suyu pompayla çekerek iletiyorum. Gel sana yeni yaptığım inşaatı göstereyim. Vanessa'nın elini tuttu, ağır adımlarla kumsal boyunca yürüdüler. Kumsalda denize doğru uzanan tekerlek izleri vardı. Bu geminin yapı kızağı mı? Evet. İnşaata doğru ilerlemeye devam ettiler. Tenis kortu boyutlarında beton döşenmişti ve duvarlar 1,5 metre yüksekliğindeydi. Her tarafa çimento, tuğla, kum, boru ve kereste yığılmıştı. Aynı zamanda kaç tane yelkenli yapabilirsin Jacob? 3. Değişik yapı iskelelerinde. Üçüncüsü tamamlanırken diğer ikisi de tedavi edilecek. Sonuncusu dinlenmeye çekilirken birincisinin marangozluk işleri tamamlanacak.
Tedavi mi?
Çimentonun sertleşmesini beklemek gerek. Çimentolu geminin teknesini 3 hafta boyunca her gün suyla ıslatmak şart. Her yanı boruyla donanacak dedi. Tabii deniz suyu kullanıyoruz.
Peki yelkenliği nasıl tedavi ettin?
Batırdım.
Ne yaptın?
Geminin teknesini kumsaldaki tekerlek izlerinin üstünden iterek körfeze getirdim. Bütün deliklerini açarak denize ittim ve bir taş gibi battı. Denizin dibinde 3 hafta kaldı. Daha sonra onu sudan çıkararak makineleri ve gerekli aksamı içine yerleştirdim.
Tekrar su yüzünde durmasını da sağladın.
Düzinelerle araba iç lastiğini tekneye bağladım. İçlerine hava verdim. Delikleri tıkayıp içindeki suyu boşalttım.
Bu işi kiminle yaptın?
Wong'la. Onunla tanışmalısın. Sana ilginç gelebilir. Mülteci o. Hong Kong'a gelmek için 15 mil yüzmüş. Ayrıca Çin'i de iyi bilir.
Sana yardım eden kimsenin ilginç olması doğal, Jacob.
7. ayrımın sonu. Sayfa 91.